Ayrım 23. Aklı Kemal, Sinan Meydan, sayfa 283. Diktatörler çağında bir demokrat, Atatürk. Tarihte köklü devrim yapan ülkelerden hiçbiri hemen çok partili demokrasiye geçmemiştir. Örneğin Fransa'ya demokrasi Fransız ihtilalinden yıllar sonra gelebilmiştir. Bırakın demokrasiyi, Fransa'da cumhuriyet bile defalarca yıkılıp yeniden kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda Avrupa'da sadece İngiltere'de gerçek demokrasi vardır. İsviçre'de, İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, Belçika'da, Hollanda'da ve Çekoslovakya'da kısmen demokrasi vardır. Fransa'da gerçek demokrasi yoktur. Örneğin savaş çıkar çıkmaz Komünist Partisi'nin yayınları yasaklanmıştır. Milletvekillikleri iptal edilmiştir. Savaştan sonra kurulan Vichy hükümeti faşist anlayışın temsilcisi olmuş, Yahudi düşmanlığı konusunda Almanlarla işbirliği yapmıştır. 1924'te Sovyetler Birliği'nde kanlı, baskıcı Stalin dönemi başlamıştır. 1930'ların başında Almanya'da Hitler Nazizmi, İtalya'da Mussolini faşizmi başlamıştır. 1936'da İspanya'da Franco faşizmi vardır. Polonya'da askeri bir darbeyle iktidara gelen Mareşal Pilsudski diktatörlüğünü ilan etmiştir. Macaristan'ı diktatör Amiral Horthy yönetmiştir. Romanya'da Kral Karol, Yugoslavya'da Kral Alexander diktatörleşmişlerdir. Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Zago krallığını ilan etmiştir. Bulgaristan'da 1923-35 arasında 3 askeri darbe yaşanmıştır. 1936'da Çar Boris diktatör olmuştur. Aynı dönemde Yunanistan'da da birçok darbe yaşanmıştır. Son olarak 1936'da darbe yapan General Metaxas diktatör olmuştur. Avusturya'da 1933'te diktatörlük kurulmuş, 1936'da Almanya ile birleşmiştir. Portekiz'de 1928'den beri Salazar'ın diktatörlüğü vardır. Avrupa bu durumdayken Orta Doğu'da Akdeniz bölgesinde bir tek demokrat ülke bile yoktur. Bakınız Sina Akşin, Türkiye önünde 3 model, İstanbul 1997, sayfa 93-118. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllar dünyada gerçek anlamda bir diktatörler çağı yaşanmaktadır. Dünya ve Avrupa elit kanlı diktatörlerin baskısından inim inim inlerken Türkiye halife sultanların baskısından kurtarılmış, egemenlik ulusa verilmiştir. Türkiye'nin farkı hiç şüphesiz Atatürk'tür. Atatürk yaratılış olarak demokrattır. Çünkü araştıran, sorgulayan, eleştiren ve düşünceye düşünceyle karşılık vermek gerekir diyen özgür ve bağımsız bir kafa yapısına sahiptir. Akıl ve bilimi tek gerçek yol gösterici olarak kabul etmiş, hiçbir kalıplaşmış düşüncenin esiri olmamıştır. Yaptığı olağanüstü işlere rağmen hiçbir zaman her şeyi ben yaptım diye böbürlenmemiştir. Her zaman ulusunu yüceltmiş, bütün başarılarını halkıyla paylaşmıştır. Devrimlerini önce halka sormuş, sonra halkın ayağına kadar götürmüştür. Örneğin 1923 Ocak ayındaki Batı Anadolu gezisiyle kurulmakta olan yeni cumhuriyetin ilkelerini ve halifelik konusunu kamuoyuyla tartışmıştır. Bu seyahatin nedenini şöyle açıklamıştır. Padişahlığın kaldırılışı, halifelik makamının yetkisiz kalışı üzerine halk ile yakından görüşmek, ruh durumunu ve düşünce eğilimini bir daha incelemek önemliydi. Atatürk bu seyahatinde halka uygun yerlerde toplayarak halkla soru yanıt biçiminde 6-7 saat süren görüşmeler yapmıştır. Mütercimler AGE sayfa 785. 1923'te İzmir'de halkla buluşmasında halka şöyle seslenmiştir. Efendiler, maksadım halkla kardeşçe sohbet etmektir. Bu dakikadaki muhatabınız Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi ve başkumandan değildir. Sade bir milletvekili ve sizi çok seven bir hemşeriniz Mustafa Kemal'dir. Bu sebeple benden neler öğrenmek istiyorsanız serbest olarak sormanızı rica ederim. Koca Türk, AGE sayfa 258. 1925'teki kılık kıyafet devrimini ve 1928'deki harf devrimini halka anlatmak için de il il dolaşmıştır. Yurt gezilerinde kendisini karşılarken masraflı törenlerden kaçınılmasını, kurban kesilmemesini istemiştir. Örneğin 1929 ve 1932 yıllarındaki İstanbul ziyaretlerinden önce İstanbul Valiliğini masraflı törenlerden kaçınılması konusunda uyarmıştır. Hatta 1932'deki İstanbul ziyareti sırasında hiç karşılama töreni yaptırmamıştır. Hiçbir zaman bir koruma ordusuyla gezmemiş, hep halkın içinde, halkla birlikte olmuştur. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmasını istememiştir. Örneğin bir gün trende kondüktör bir kişiye bilet sormayınca Atatürk kondüktöre niçin bilet sormadığını sormuş, O mebus yanıtını alınca da "Oh ne âlâ halkçılık!" diye karşılık vermiştir. Hiçbir zaman tek başına yemek yememiş, savaşta askerleriyle, barışta dostlarıyla ve halkla birlikte yemek yemiştir. Hiçbir şey ulusundan saklamamış, hep olduğu gibi görünmüştür. Örneğin 1928'de Sarayburnu'nda yeni harfleri halka tanıtırken halkın içinde "Şerefinize içiyorum" diyerek kadeh kaldırmıştır. Kendisine başkalarının gammazlanmasından, imzasız gelen ihbar mektuplarından nefret etmiştir. Samimi ve dürüst insanlar aynı zamanda medeni cesaret sahibi olur. İmzalarını saklamaya tenezzül etmezler. "Belli ki bunu yazan ahlaksız yalancının biridir" demiş ve bu mektupları dikkate almamıştır. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, İstanbul 2004 sayfa 26. Kendisini aşırı yüceltenleri azarlamış, dost meclislerinden ve sofrasından uzaklaştırmıştır. Örneğin kendisine "Büyük Atatürk" diye hitap edenleri, "Benden söz ederken böyle riyakar ifadeler kullanmayın" diye uyarmıştır. Hiçbir zaman hoşgörüyü elden bırakmamış, meşhur sofrasında birine sinirlendiğinde kendisi sofradan ayrılmıştır. O kadar alçak gönüllüdür ki bir baloda küçük çocukları toplayıp masaları devirip siper yaptırıp gazoz kapaklarıyla savaş oyunu oynamıştır. Kendisine din konusunda çirkin iftiralar atılmasına karşın hiçbir zaman dini şov aracı olarak kullanmamış, dinini çok sade bir şekilde yaşamıştır. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır" diyerek kendisinin de bir ölümlü olduğunu hep hatırlatmıştır. Sokaklara, caddelere ve şehirlere adının verilmesini istememiştir. Atatürk sokaklara, caddelere ve şehirlere adının verilmesini istemezken, Enver Paşa neredeyse her yere ve her şeye adının verilmesini istemiştir. Örneğin Enver Paşa, Almanların Osmanlı'ya Enverland demelerine ses çıkarmamış, yeni alfabe denemesine Enveriye yazısı, ordu için hazırlattığı yeni başlıkları Enveriye kalpağı adını vermiştir. Bu Enveriye modası o kadar ilerlemiştir ki Enver Paşa'nın bıyıkları gibi bıyıklara da Enveriye bıyığı denilmiştir. Örneğin Erzurum'da bir caddeye Atatürk Caddesi adını verilmesini isteyenlere "O caddeye Cumhuriyet Caddesi adını verin" demiş, Ankara'ya Atatürk adını verilmesini isteyen bazı milletvekillerine de "Bir ismin kalması ve söylenmesi için şehirlerin temellerine sığınmak şart değildir. Tarih zorlanmayı sevmeyen nazlı bir peridir. Fikirleri ve vicdanları tercih eder" demiştir. Ayrıntılar için bakınız Meydan, Atatürk'ü doğru anlamak için Nutkun Deşifresi, sayfa 241-46, Meydan, Atatürk ile Allah arasında, sayfa 1055 ve diğerleri. Paralarda sürekli kendi fotoğrafının bulunmasını istemeyerek, kim cumhurbaşkanı olursa paralara onun fotoğrafının konulmasını önermiştir. Atatürk'ün bu isteği doğrultusunda, daha Atatürk'ün sağlığında 1927 yılında çıkarılan bir kanunla paralara Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının konması kararlaştırılmıştır. Nitekim bu karar doğrultusunda Atatürk öldükten sonra paralara yeni Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün fotoğrafı konulmuştur. Ancak 1950'den sonraki Demokrat Parti-CHP rekabetinde Demokrat Parti paralardan İsmet İnönü fotoğrafını çıkartıp yeniden Atatürk fotoğrafını koydurmuştur. Bu durumun nedeni Demokrat Parti'nin Atatürk sevgisinden çok İnönü düşmanlığıdır. Bakınız Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 2. kitap sayfa 618 ve diğerleri. Heykeli dikildiğinde Fatih, Yavuz, Mimar Sinan ve Piri Reis gibi Türk büyüklerinin de heykellerinin dikilmesini istemiştir. Sinan Meydan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, İstanbul 2010 sayfa 129. Hiçbir zaman kendisini meclisin üstünde bir güç olarak görmemiş, bütün devrimlerini meclisin onayına, oyuna sunmuş, yasa koyma ve yasaları veto etme hakkı olmamış, halife ve padişah olmayı kabul etmemiştir. Atatürk'ün nutukta anlattığına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi halifeliği kaldırıldığında Antalya Milletvekili din alimi Rasih Efendi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti adına Mısır'a uğrayıp Ankara'ya dönmüştür. Rasih Efendi'nin seyahat ettiği İslam ülkelerindeki Müslümanlar Atatürk'ün halife olmasını istemişlerdir. Rasih Efendi Ankara'ya dönünce Müslümanların bu isteğini Atatürk'e iletmiştir. Atatürk bu isteği reddetmiştir. Reddetme gerekçesini Rasih Efendi'ye şöyle açıklamıştır. "Rasih Efendi'ye verdiğim cevapta İslamların bana yakınlık ve sevgilerine teşekkür ettikten sonra dedim ki, zat haliniz din alimlerindensiniz. Halifenin devlet reisi demek olduğunu bilirsiniz. Başlarında kralları, imparatorları bulunan tebaanın bana ulaştırdığınız arzu ve tekliflerini ben nasıl kabul edebilirim? Kabul ettim desem bana o tebaanın fertleri razı olur mu? Halifenin emir ve yasağı yapılır. Beni halife yapmak isteyenler emirlerimi yerine getirmeye muktedir midirler? Bu sebeple konu anlamı olmayan, kuruntuya dayanan bir sıfatı takınmak gülünç olmaz mı? Koca Türk, AG, sayfa 68. Kendisine CHP'nin sürekli başkanlığı teklif edildiğinde, milletin sevgi ve güvenini kaybetmediği müddetçe tekrar seçilirim diyerek bu teklifi de reddetmiştir. Koca Türk, AG, sayfa 257. Vatan haini oldukları için yurt dışına sürgün edilen 150'liklerden bazılarını affetmiş, dahası 150'liklerden ölmüş olanların yurt içinde kalan ailelerine de dul ve yetim maaşı verilmesini sağlamıştır. Goloğlu, AG, sayfa 205. Başarıdan başarıya koşmuş bir asker olmasına rağmen, mecbur olmadıkça savaş bir cinayettir ve yurtta barış, dünyada barış diyerek hep barıştan yana olmuştur. Bu nedenle de eski Yunan Başbakanı Venizelos, 12 Ocak 1934'te Oslo'daki Nobel Ödül Komitesi'ne başvurarak Atatürk'ü dünya barışına yaptığı katkılardan dolayı Nobel'e aday göstermiştir. Özakman, AG, sayfa 499-500. En önemlisi de Atatürk gerçekleştirdiği devrimle Orta Çağ kalıntısı yarı bağımlı bir ümmetten her şeyiyle çağdaş tam bağımsız bir ulus yaratmıştır. Bütün bunlar yetmemiş, oturmuş Türk toplumuna demokrasinin önemini anlatabilmek için demokrasinin kitabını, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabını yazmıştı. Üstelik bütün bunları 1920'lerin, 1930'ların dünyasında diktatörler çağında yapmıştır. İşte bu nedenle Atatürk diktatörler çağında bir demokrattır. Atatürk'ün demokrat karakterinin temelinde özgürlük düşüncesi yatmaktadır. Gençliğinde Padişah 2. Abdülhamit'in istibdat düzenini yıkmak için mücadele etmiş, kurduğu cemiyete vatan ve hürriyet adını vermiştir. Bütün özgürlüklerin anası düşünce özgürlüğüdür. Demokrasi mide meselesi değil, fikir, düşünce meselesidir diyen Atatürk, düşünce özgürlüğüne çok büyük bir önem vermiştir. Örneğin 20 Ocak 1921'de meclis gizli oturumunda, Türkiye'de Bolşeviklik akımıyla mücadele edilmesi hakkında yaptığı konuşmada düşünceye düşünceyle karşılık verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Efendiler, iki türlü tedbir olabilirdi. Birincisi doğrudan doğruya komünizm diyenin kafasını kırmak, Rusya'dan gelen her adamı derhal sınır dışı etmek gibi şiddete dayanan kırıcı tedbir kullanmak. Bu tedbirleri uygulamakta iki sebepten faydasızlık görülmüştür. Birincisi, siyaseten iyi ilişkilerde bulunmayı gerekli gördüğümüz Rusya Cumhuriyeti komünisttir. İkinci bir sebep, zora dayanan tedbir kullanmayı faydalı görmedik. Çünkü fikir cereyanları cebir, şiddet ve kuvvetle reddedilemez, bilakis takviye edilir. Buna karşın en etkili çare, gelen fikir cereyanına fikirle karşılık vermek, fikre fikirle cevap vermektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, Cilt 1, sayfa 333-336. Atatürk, düşünce özgürlüğünün demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunun farkındadır. Ona göre ancak tam anlamıyla özgür bireyler ülkesine yararlı olabilir, onu kurtarıp koruyabilir. Özel, AG, sayfa 102. Atatürk, özgürlük ve demokrasinin birbirine bağlı olduğunu belirtmiştir. Özgürlüksüz demokrasi olmayacağı gibi, demokrasisiz de özgürlük düşünülemez. Bunlar birbirinden hiçbir şekilde ayrılmayan ikiz kardeştirler. Biri zedelendi mi, diğeri hırpalanmış, biri hırpalandı mı, diğeri zedelenmiş olur. Gökçen, Atatürk'ün izinde bir ömür böyle geçti, sayfa 161. Atatürk, 1923'te Cumhuriyet'le demokrasiyi özdeş olarak kullandığı bir konuşmasında her düşünceye saygı gösterileceğini, her görüşün saygın olduğunu söylemiştir. Atatürk'ün Söylem ve Demeçleri, Cilt 3, sayfa 94. Atatürk, okuduğu kitaplarda da özgürlük kavramının altını çizmiştir. Örneğin Emil Fage'nin Liberalizm adlı kitabındaki düşüncelerle ilgilenmiştir. Kitabın girişindeki 1789 İnsan Hakları Bildirgesi'nin 11. maddesi Atatürk'ün dikkatini çekmiştir. O madde şöyledir. Düşünce ve görüşlerin serbest iletişimi insanın en temel haklarından biridir. O halde her vatandaş özgürce konuşabilir, yazabilir, yazdıklarını yayınlayabilir. Yeter ki yasanın belirttiği durumlarda bu özgürlüğü kötüye kullanmaya yönelik olmasın. Atatürk'ün okuduğu kitaplar, Cilt 18, sayfa 170. Atatürk, Mehmet Enis'in Tarihte Güzel Kadınlar adlı kitabını okurken de özgürlükten söz edilen satırların altını kırmızı kalemle çizmiştir. İşte o satırlardan bazıları. Hürriyet, kayıtsız şartsız serbest olmak demektir. Onun kayıtları ve şartları vardır. Kayıtsız, şartsız serbest olmak ormanlardaki hayvanlara mahsustur. İnsanlar ise içtimai muhitlerde bir takım adetler, teamüllerle ülfet etmiş, içtimai bir terbiye altında yaşamak mecburiyetinde kalmış olduklarından hürriyetleri de bu muhitlerin içtimai kaideleriyle sınırlıdır. İlmi esaslara göre ferdin hürriyeti, gayrin hürriyetinin hududu ile sınırlıdır. Başkasının hürriyet hakkını tanımayan kendi hürriyet hakkını da tanıtamaz. Siyasi anlayış sahibi olan hakiki ve zeki inkılapçılar bu lekeden masumdurlar. Onlar ne vakit şiddet, ne vakit yumuşaklık göstereceklerini bilirler. Milletlerini hürriyet ve adalete doğru yürütürler. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, 22. Baskı, İstanbul 2007, sayfa 485. Gelişmeyi insan düşüncesinin bir ürünü olarak gören Atatürk, düşünceyi harekete geçirmeye büyük önem vermiş, bunun içinde bireylerin düşüncelerini özgürce dile getirmeleri, yazmaları ve her türlü girişimde bulunabilme özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğini belirtmiştir. Kılıç Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri, İstanbul 1954, sayfa 64. Atatürk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında devletin her alanda, özellikle de ekonomik alandaki özgürlüklere engel olmamasını demokrasinin en önemli ilkelerinden biri olarak görmüş, bireyin özgürlüğünün engellenmeye başlamasını devlet faaliyetinin sınırı olarak saymıştır. Atatürk'e göre Türk milleti, tabiat olarak Türkiye Cumhuriyeti de yönetim olarak demokrattır. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 1, sayfa 384. Şu sözler Atatürk'e aittir. Bizim milletimiz esasen demokrattır. Kültürünün, geleneklerin en derin maziye ait dönemleri bunu doğrular. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa bu fıtri karakterin gereklerini yapay bir şekilde men etmek isteyenleri ortadan kaldırmaktır. Koca Türk AGE, sayfa 283. Atatürk dünya üzerinde yaşayan uluslar arasında demokrasiye en yatkın ulusun Türk ulusu olduğunu düşünmüştür. Enver Ziya Karal, Atatürk Siyaset Ahlakı ve Siyasi Partiler, Atatürkçülük Nedir? 1963, sayfa 92. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olduğunu herkesin anlayacağı bir dille şöyle açıklamıştır. Türkiye Devleti'nde ve Türkiye Devleti'ni kuran Türkiye halkında taç sahibi yoktur, diktatör yoktur. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve varlığıdır. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 1, sayfa 311. Atatürk 1930'da İstanbul Türk Ocağı'nda toplanan gençlere şöyle seslenmiştir. Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak özellikle sizin görevinizdir. Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu yüreklere yerleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayınız. Ozan Kaya, AGE, sayfa 179. Atatürk, Türk demokrasisinin Fransa'dan ve Amerika'dan esinlendiğini ifade etmiştir. Türk demokrasisi, Fransız demokrasisinin açtığı yolu takip etmiş, lakin kendisine has ayrıcı özellikte gelişmiştir. Zira her millet inkılabını toplumsal ortamın baskı ve ihtiyacına, tabii olan hal ve vaziyetine ve bu ihtilal ve inkılabın meydana geliş zamanına göre yapar. Her zaman ve her yerde aynı hadisenin tekrarına şahit değil miyiz? Her ne kadar demokrasi ve milletlerin işbirliği etmeleri lazım ve mümkünse de, işbirliği ancak gayeye, yani barışa yönelmiş ise mümkün ve faydalı olur. Bu noktayı kavrayıp anlamayanlar meydana getirdiğimiz eser hakkında bir fikir ve hüküm elde edemezler. Koca Türk, AGE, sayfa 283. Atatürk'e göre Amerikan demokrasisi yeni dünyanın en yaşlı, Türk demokrasisi ise eski dünyanın en genç demokrasisidir. Enver Ziya Karal, Atatürk'ten Düşünceler, İstanbul 1981, sayfa 134. Özel, AGE, sayfa 90, Meydan, Atatürk'ü doğru anlamak için Nutkun Deşifresi, sayfa 228. Ağustos 1921'de Anadolu Press muhabirine verdiği demeçte Türkiye'nin Amerika kadar demokrat olduğunu ifade etmiştir. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 3, sayfa 38. Atatürk, Kasım 1930'da da Ankara Orman Çiftliği'ndeki Marmara Köşkü'nde sesli sinema makinesi önünde Amerikan elçisi Grew'un İngilizce sunumundan sonra Amerikan kamuoyuna Türkçe olarak iki demokrat milletin karşılıklı sevgisinden söz etmiştir. Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 5 Aralık 1930. Atatürk, 9 Kasım 1930'da kendisiyle görüşen ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Julius Klein'e şunları söylemiştir. Türk milleti yaratılış bakımından demokrattır. Amerikan halkı henüz kendi varlığının bilincine vardığı sıralarda demokrasi prensiplerine sarılmış ve demokrasiyi tutmuştur. Yaratılıştan demokrat olan Türkler de demokrasinin en canlı örneği olan Amerikalılara bu nedenle derin bir sevgi duymaktadır. Reşat Kaynar, Necdet Sakaoğlu, Atatürk Düşüncesi, İstanbul 1995, sayfa 23. Atatürk 1923 Temmuz'unun başında Ankara'ya gelen The Saturday Evening Post dergisi yazarlarından F. Makason'un sorduğu bir soruya verdiği yanıtta "Emperyalizm ölüme mahkumdur, demokrasi insan ırkının ümididir." demiştir. Mustafa Kemal Palaoğlu, Müdafaa-i Hukuk Saati, Ankara 1998, sayfa 27, Meydan, AGE, sayfa 229. Demokrasiyi insan ırkının ümidi olarak tanımlayan Atatürk, tek partili sistemi zaman içinde çok partili sisteme dönüştürmeye çalışmıştır. Bu amaçla 1930 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında ona muhalefet edecek Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdurmuştur. Atatürk bu partinin kurucusu Fethi Okyar'ın bir sorusu üzerine ona şunları söylemiştir. Büyük Millet Meclisi'nde ve millet önünde millet işlerinin serbest tartışılması ve iyi niyetli kimselerin ve partilerin görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek çıkarlarını aramaları benim gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir. Memnuniyetle görüyorum ki laik cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur. Dolayısıyla Büyük Meclis'te aynı temele dayanan yeni bir partinin faaliyete geçerek millet işlerini serbestçe münakaşa etmesini cumhuriyetin esaslarından sayarım. Laik cumhuriyet esası dahilinde partinizin her türlü siyasi faaliyet akımlarının bir engelle karşılaşmayacağına emniyet edebilirsiniz. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 23, sayfa 339. Atatürk'ün burada yaptığı laik cumhuriyet vurgusu çok önemlidir. Çünkü o daha önce de belirttiğimiz gibi laik olmayan bir cumhuriyetin demokrasiye evrilemeyeceğini çok iyi bilmektedir. Bu nedenle Fethi Okyar'a laik cumhuriyet esası dahilinde partinizin her türlü siyasi faaliyet akımlarının bir engelle karşılaşmayacağını emniyet edebilirsiniz demiştir. Ama maalesef çok kısa bir süre sonra bütün karşı devrimci din istismarcılarının bu partiye sızmaları üzerine Atatürk, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kapattırmak zorunda kalmıştır. Çok partili bir sistem kurmayı düşünen Atatürk, Mimar Hozmeister'ın 2. Meclis binasını çok partili sisteme uygun şekilde planlamasını istemiştir. Özakman, AGE, sayfa 764, dipnot 336. Atatürk, 1930 yılında seçmenlere yayınladığı bir bildiride, yaptığını bilen ve hizmet yolunda tedbirlerine inanan idealistler olarak kendimizi eleştiriye açmayı gerekli görüyoruz diyerek muhalif ve eleştirel düşüncelere açık olduklarını söylemiştir. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 25, sayfa 117. 23. ayrımın sonu, sayfa 292.